Ayrım 30, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 302, 62. bölüm. Yeni mekan, kısa ve göz kamaştırıcı Eylau Caddesi, nehrin diğer yakasında, Eyfel Kulesi'ne açılan Trocadero Meydanı'nın yakınında, aşırı zenginlerin yoğunlukta olduğu bir cadde. Kaygı yerini korkuya, korku ise paniğe bırakmıştı, kız kardeşi neye bulaşmıştı? Arabasını kaldırıma çıkararak bir apartmanın park girişinin önüne bıraktı. Kapıcı, asansör 4. kat, merdiven sahanlığında tek bir kapı vardı. Bir an anne babasının evinin kapısını çalıyormuş gibi bir izlenime kapıldı. Kimsiniz? Fasulye sırığı gibi uzun 60'larında kalın camlı bir gözlük takmış, kalın dudaklı bir adam önünde dikiliyordu. Üstünde sorumluluk sahibi erkeklerin cuma günlerine mahsus kıyafeti vardı. Şarap rengi ve yaka bir kazak, kravatsız gömlek, kalın fitilli kadife pantolon. ''Ben kötü bir haberim. Gael Morvan nerede?''
''Kim?''
Ervan adamı sertçe itti ve hole girdi. ''Sana ikinci bir şans veriyorum Payol. Gael Morvan, genç, güzel, küsta. Hafta ortasında onunla görüşmüş olman lazım.''
Adam sırıttı, insanı korkutan dişleri vardı.
Bu çok saçma diyerek Ralph Lauren kazağının içinde kıpırdandı. Evime dalıyorsunuz ve...
Cümlesinin devamını getiremedi. Ervan kimliğini çıkarmıştı. Payol'ün yutkunduğunu gördü.
Adem elması yukarı çıktı ve bir bilya gibi tekrar indi. Ben... Pezevenk elini boynuna götürdü. Sonra göz ucuyla salona baktı. Çalışma odama giderim dedi alçak sesle. Saçlarını topuz yapmış bej hırkalı 50'lerinde bir kadın çift kanatlı kapının eşiğinde belirmişti. Akşam yemeği özel bir hal alıyordu.
Her şey yolunda tatlım.
Kadın öfkeli bir tavırla Ervan'a doğru yürüdü. Ervan yıllar içinde kadınlardan sakınmayı öğrenmişti. Ev aramalarında veya tutuklamalarda kadınlar çok daha sert oluyordu. Ervan sol eliyle yeniden kimliğini gösterdi.
Televizyonu açın ve sizi çağırana kadar salonda bekleyin.
Kadın sanki üstüne tükürecekmiş gibi Ervan'ı tepeden tırnağa süzdü. Kadının yanında biri oğlan, biri kız, iki yeni yetme belirdi. Şaşkınlıktan dona kalmış gibiydiler. Kollarını göğsünde kavuşturmuş olan anneleri hala tereddüt ediyordu. Sessizlik elle tutulacak hale gelmişti. Payol ortamı yumuşattı.
''Hadi hayatım, önemli bir şey yok, birazdan size katılırım.''
Kadın çocuklarına sarılarak gözlerini davetsiz misafirden ayırmadan kuşkulu bakışlarla geri geri holden çıktı. Nihayet gitmişlerdi.
Çalışma odana.
Payol kabullenerek koridora yöneldi. Ervan da peşinden. Eli koltuk altı kılıfına yerleştirdiği silahının üstündeydi. Kendini dışlanmış hissediyordu, aşağılanmış hissediyordu, güçlü hissediyordu. Çalışma odası beklediği gibiydi. Pahalı mobilyalar, ağzına kadar eski kitapla dolu bir kütüphane, şarkalısı, odaya ancak bir mum kadar aydınlık veren ekonomik bir masa lambası.
Otur.
Kafasında bu orospu çocuğuna bir şans daha verdi. Yumruklarını konuşturmadan önce polisçe bir baskı uygulayacaktı. Adamın nüfuzlu tanıdıkları olsa bile evine ahlak bürosunun gelmesi iyi olmazdı. Ervan ne adamın adli siciline bakmış ne de fuhuşla mücadele birimindeki meslektaşlarıyla görüşmüştü. Tam bir çaylak hatası. Payol çalışma masasına oturmaya cesaret edemedi. Kendini arkası kadife kaplı bir sandalyeye bıraktı. Kafasını omuzlarının arasına çekmiş, uzun ellerini de bitiştirdiği bacaklarının arasına sokmuştu. Bu adamda kadınsı bir şeyler vardı. Ervan bir kez daha cep telefonundaki resmi gösterdi.
''Gael Morvan, seni dinliyorum.''
''O mu? Dün akşam görüştük.''
''Nerede?''
''Plaza'nın barında, akşama doğru.''
İGGM'nin adamları onu birkaç saat önce kaybetmişti. Bu randevuya giderken takip edilmek istememişti.
''Ne konuştunuz?''
''İş.''
''Ona iş sağladın yani.''
''Hızlı ve ödemesi iyi bir iş, evet, mutabık kaldık, özel şartlar konusunda.''
Yani,
bağlantılar arıyordu, onun yeteneklerinden emin olman gerekiyordu.
Ervan tırnaklarının altına kıymıklar sokuluyormuş gibi hissetti.
Robert Bresson'un pickpocketinin son cümlesini düşündü.
Oh Jean, sana ulaşmak için ne zorlu yollardan geçmem gerekti.
Ama Gael'in yolunun ne yan kesicilikle ne de özgürlükle ilgisi vardı. Daha çok ölümcül bir isteğin ve ücreti ödenmiş bir kötülüğün yoluydu. O zamandan beri kayıp. Onu nereye yolladın?
Payol hala terliyordu. Yutkunup duruyor ama suskunluğunu korumaya devam ediyordu.
Ervan onu kazağından yakaladı ve bir paspas gibi silkeledi.
Nerede o kahrolası? Cevap ver yoksa gözünü oyarım.
Kendisi istedi diye cevap verdi adam hırıltı gibi bir sesle. Kimse onu zorlamadı.
Neyi istedi?
Özel bir şey.
Anlat.
No limit deniyor.
Ervan adamı bıraktı ve geri çekildi. Eli midesinin üstündeydi. Tüm iç organlarına korkunç bir ağrı yayılmaya başlamıştı.
No limit.
3 gün boyunca Carverac'te aklını meşgul eden bu kelime nasıl olmuştu da burada bu burjuvanın evinde hem de kız kardeşiyle ilgili olarak yeniden karşısına çıkabilmişti. Belki bir rastlantıydı ama bir polis için bu tür bir açıklama kopmaya mahkum bir ip gibiydi.
O nedir diye sormayı başardı sonunda.
Seks değil, bir sadomazo çılgınlığı ama çok aşırı ve...
Ona karşı karşıya olduğu tehlikeler konusunda uyardın mı?
Bildiğim her şeyi ona söyledim.
Sadomazo gecesi dün müydü?
Bu akşam.
İltihaplı bir diş gibi ağrı üstüne ağrı, belki de çok geç değildi.
Yer neresi?
Üzgünüm, bunu size söyleyemem. Bunun bir gizliliği var.
Ervan tabancasını kılıfından çıkardı ve kabzasıyla adamın suratına vurdu. 2 büklüm olan payol yere düştü, eli burnundaydı.
Konuş göt herif, Gayele iş vermek sana mı kaldı? O senden daha zengin ve babasıyla abisi polis.
Bir iki korku içindeydi. Damarları haşat olmuş yüzünde seyiriyordu. Gözlüğünü kaybetmişti, burnu kanıyordu ve şaşkın gözlerle çevresine bakınıyordu.
Eğer bu gece onu bulamazsan fuhşa aracılık yapmaktan içeri gireceksin ve senin suçlanman için şahsen çaba sarf edeceğim. Hapiste senin gibilere ne yaparlar biliyor musun?
Payol sanki daha da aşağıya düşebilirmiş gibi halının kıvrımlarına tutunuyordu.
Bir yerde diye geveledi. 42 numara. St. Hilaire Caddesi.
Organizatörlerin ismi.
Bilmiyorum. Hiçbir zaman da bilmedim. Onlar çok dikkatli.
Eğer bana yalan söylediysen geri gelir ve evine ateşe veririm.
Ervan kapıya doğru giderken payol arkasından seslendi. Bir kolundan destek alarak yerde oturuyordu. Gözlüğünü de bulmuştu. Bakışlarında donuk bir öfke ışığı vardı.
''Kimin ayağına bastığını bilmiyorsun.'' dedi. Deve dişlerinin arasından tükürür gibi. ''Müşterilerimin kimler olduğunu bilmiyorsun. Çok yakında işsiz kalacaksın.''
Ervan acıyarak birkaç saniye boyunca ona dikkatle baktı. Adamın zevairi kurtarmak için yaptığı bu acıklı atılımın üstüne sünger çekmeye hazırdı. Ama hayvan herif onu daha fazla öfkelendirmek istedi. Orta parmağını kaldırdı ve şiş dudaklarının arasından mırıldandı.
''Bunu görüyor musun? İşte bunu. Afrikalı diktatörler onu siktir ettiğinde kız kardeşinin kıçına sokacağım. Ve...''
Ervan geri döndü, yeniden silahını çıkardı, ayağıyla pisliğin eline bastı, tabancanın emniyetini açtı, namluya mermi sürdü ve tetiğe bastı. Herifin orta parmağından kan ve et parçaları fışkırdı. Payol uluyarak fiyatı sıradan bir polisin 1 yıllık maaşından daha fazla olan İran halısının üstünde top gibi yuvarlandı.
Ervan ona bakmadan uzaklaştı ve kapıyı açtı. Adamın karısı hemen kapının eşiğinde duruyordu. Suratındaki tüm öfke kaybolmuş, yerini paniğe bırakmıştı.
Ervan sağlıksız bir acımasızlıkla gülümsedi.
Ambulansı arayın, iş kazası.
63. Bölüm. Morvan mutlu bir şekilde telefonu kapattı. Ervan Gael'in izini bulmuştu. Bir yerde bir sadomazo toplantısı, bu iyi bir haber değildi ama çok daha kötüsü de olabilirdi. Oğlu ona ayrıntıları vermemişti ama onu geri almak için yoldaydı. 2 saat içinde her şey sona erecekti. Telefonda konuşabilmek için çıktı, beton merdivenin basamaklarından indi. Solukları normalleşiyordu. Sanki kanı vücudunda daha iyi dolaşmaya başlamıştı. Yangın kapısını itti ve birkaç dakika önce terk ettiği mekana döndü. Sağır edici bir müziğin çaldığı ve binlerce siyahın bulunduğu devasa bir park alanı. Milton'ın Pandemonium'un andıran bir yer. En azından Morvan açısından. Şu an basamakların tepesinde duruyor ve yukarıdan bakıyordu. Bir endomboğlu'nun coşkulu ritmiyle kabaran bir katran nehrinin dalgalarını seyrediyormuş gibi bir izlenime kapılıyordu. Yeniden arenaya indi. Endombolo gitarlar, çılgınca çalınan trompetlerle icra edilen ve bas gitarların kesik kesik devreye girdiği gürültülü bir müzikti. İnsanlar yer yer neşeli ve kışkırtıcı çığlıklar atardı. Yak yak yak! Bu akşam yankılar titreşim halindeydi. Aşağıya indikçe göğsünde ve şakaklarında bir baskı hissediyordu. Sanki belinde kurşun bir kemerle derin sulara dalmıştı. Pistin çevresini dolanarak dans edenlerin yanından ilerledi. VIP gruplar kenarda oturuyordu. Luzeko ona sadece bir masam var demişti. Morvan oturdukları yerde kafa sallayarak ritim tutan adamların yüzlerine, marka elbiseleri içindeki güzellik kraliçelerine dikkatle bakıyordu. Kalabalığın iteklemesine sırtıyla karşı koyarken kendini son derece bitkin hissediyordu. Birden bir el omuzuna dokundu. Borç isteyecek biri, bir sarhoş ya da daha da kötüsü eski bir tanıdık olmasından korkarak döndü. Luzeko'ydu. ''Beni izle!'' diye kulağına bağırdı Luzeko. Yüce ateşin suratı kafesi andıran ortezinin üstünde kapkara bir yıldız gibi parlıyordu. ''Aşağıda daha rahat laflarız, gerçekten.'' İyice kafayı bulmuşa benziyordu. Entelektüel Luzeko uyuşturucunun ya da alkolün etkisindeyken Afrika ormanının renkli vokabülerine ve aksanına dönen kötü yontulmuş kara adama dönüşüyordu. Kendilerini daha aşağıdaki bir katta boş ve sessiz bir başka park alanında buldular. Siyah adam bir elektrik düğmesini açtı. Ortaya iç karartıcı bir görüntü çıktı. Binlerce metrekarelik beton bir alan ve neonlar. Birkaç araç, nişlerin içinde vantilatörler, yağ ve benzin lekeleri. Morvan'ın aklına tüm bir halk için yapılmış bir mezarı getiren bu manzara, üstlerindeki müziğin derinden gelen vuruşlarıyla daha da kasvetli bir hal alıyordu. ''Gel'' dedi Luzeko, işaret parmağını vantilatöre doğru uzatarak, ''sıcaktan bunaldım, gerçekten.'' Son hızda çalışan kocaman bir vantilatöre doğru yürüdüler. Morvan'a daha ziyade sıcak hava üflüyormuş gibi geldi. Ancak Luzeko buna bile razıydı. ''İyi haberlerim yok'' dedi Luzeko cebinden küçük bir şişe çıkarırken. Morvan kendisine uzatılan şişeyi bir baş hareketiyle reddetti. Savaşçı üstüne bazalt parçaları serpiştirilmiş gibi duran parlak siyah bir takım elbise giymişti. ''Sana dili Kabongo yollamış.'' ''General mi?'' ''Bizzat o, koltan işindeki en önemli ortağın.'' Gregoire başını salladı. ''Kongo'da bir laf vardı. Tek gözü kör olan diğer gözüyle ağlar.'' Bu kez çöpü kendisi gözüne sokmuştu ve ağlaması sona ermemişti. Bunu nasıl düşünmemişti? Kinshasa'nın bay madeni Kabongo hisselerdeki artışı öğrenmişti. Bu alımları da kuşkusuz Morvan'ın oğlu aracılığıyla el altından yaptığına inanmıştı. Buradaki yeni yatakları öğrenmiş, kazık yediğini düşünmüştü. O diyor ki, piyasadaki tüm hisseleri silip süpürmek kazık atmaktır diyor. Ama hisseleri toplayan ben değilim. Morvan'ın sert sesi hava körüğünün umurtusuyla emilmeden önce otoparkın derinliklerinde çatlamıştı. ''Öyleyse onu ikna etmen senin yararına. Aksi takdirde bunun çok can sıkıcı sonuçları olabilir. Karşındaki Kabongo, karaciğerini posta yoluyla seni iliklerine kadar sağmak için arkadan beceren avukatlarına da yollatabilir. Ben bilmiyor ki daha kötü ne var.'' Luzeko'nun bozuk dilini güçlükle anlıyordu. Anladığı tek bir şey vardı. Kinshasa'ya bir gidiş dönüş bileti alsa iyi olacaktı. Ama önce gerçek alıcıların ismine ihtiyacı vardı. Bir güven teminatı olarak generale vermek için. Luvak neredeydi? Dosya üstünde çalışıyor muydu? Yoksa bir lounge'da boşanma işlerini düşünerek kokainini çekip sızmış mıydı? Direklerin arasına doğru gitti ve siyah takımı içindeki Luzeko'nun kendisine neyi hatırlattığını düşünerek üstünü başını silkeledi. Birden buldu. Yüksek beyaz ortezi ve üstündeki kafasıyla dev bir satranç taşı, şah veya fil, abanozdan veya fil dişinden. ''Eğer benimle kafa buluyorsan'' dedi Morvan, ''sana taşaklarını yediririm.'' ''Sen önce kendininkileri kurtarmaya bak, işin var.'' 64. Bölüm. Saat 23'te Ervan Paris'i ve ışıklarını çevreleyen büyük karanlık kuşağın içine girdi. Bir tür negatif Satürn halkası gibi. Bu iç karartıcı kırsal onu ürkütüyordu. Sık ormanlar, karanlık tarlalar, içe dönük sırlarıyla nemli ve hüzünlü evler. Otoyoldan ayrılmıştı ve şimdi farlarının aydınlattığı ağaçlarla çevrili devlet yolunda ilerliyordu. Daha iyi görmek için ön cama doğru eğilmişti. Onu karşılayan dallar ve yapraklar da sanki aynısını yapıyordu. Ervan'ı kız kardeşinin gitmeye karar verdiği yere yolun kendisi götürüyordu. Uyguladığı kaba kuvvetten pişmanlık duyuyordu. Kevin'e attığı dayak, Payol'un parmağını uçurması. O iki pislik umurunda bile değildi ama bir Müslüman atasözü şöyle diyordu. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. Kendini kaybolmuş, lanetlenmiş ve acımasızlığın esiri olmuş gibi hissediyordu. Britanya'daki kavganın sonuçlarını tekrar hissetmeye başlamıştı. Anında ceza bu olmalıydı. Günün heyecanı içinde ağrılarını neredeyse unutmuştu. Şimdi kendilerini iyice hatırlatmaya başlıyorlardı. Göğsünde ağrıyan noktalar, kaburgalarının altında sancılar. Ayrıca kafasını çelik bir başlık içindeymiş gibi hissettiren şiddetli ağrı. Bir evri geçti, sonra kendini ormanda buldu. Yol farlarının sonuna kadar ulaşamadı, zifiri karanlık bir şeridi andırıyordu. Ağaçlar uyuyan bir çocuğun üstüne eğilmiş, öcüler gibi yine tepesindeydi. Adamlarını yeniden aramanın tam zamanıydı. Saat 20'deki toplantıyı kaçırmıştı. Yolda olduğundan gece yarısında yapılacak toplantıyı da kaçıracaktı. Herkes bir haltlar karıştırdığını düşünüyor olmalıydı. Cep telefonunu eline aldığı anda GPS'in sesi vardığını bildirdi. Bir girişi olmayan sarmaşıklar ve likenlerle kaplı sıvaları dökülmüş duvar boyunca ilerledi. Kaldırım yoktu. Etraf yabani otlarla örtülmüş çukurlarla doluydu. Birden ferforje bir kapının önüne çaprazlama park edilmiş siyah bir araba park etti. Takım elbiseli iki adam kendilerine sert havalar vererek sigara içiyordu. Ervan biraz sonra maskaraya döneceklerini düşündü. Yavaşladı ve farlarını söndürdü. Yolunu şaşırmış bir sürücü rolü yapabilirdi. Ama 10 kilometre öteden polis olduğu anlaşılıyordu. Ya da kimliğini çıkarır ve onlara demir kapıyı açmalarını emredebilirdi. Ama kendisi daha bu küçük şatoya girmeden içerideki herkes uyarılmış olurdu. Geriye üçüncü seçenek kalıyordu. Birkaç metre uzakta durdu, sessizce kenara park etti, kontağı kapattı. Adamlar kuşkulu gözlerle ona bakıyorlardı. Ervan kayıtsız bir tavırla başını kaşıyarak ve çok içmiş gibi sallanarak Volvosundan çıktı. Daha iri yarı olanı kollarını sallayarak ona doğru yaklaştı. ''Buraya park edemezsin babalık, sen!'' Ervan silahını çıkardı ve iki eliyle Weaver pozisyonunda doğrulttu. Dipnot, bulucusu Jack Weaver'ın adından sol ayak önde, sağ ayak arkadadır. Ayaklar omuz genişliği açıkken tabanca sağ elde ve kol hafifçe kırık ön aşağı pozisyondadır. Dirsekten biraz daha fazla kırılmış olan sol el sağ eli dışarıdan kavrar. Bu pozisyonda silah 45 derecelik açıyla yeri gösterir. Kımıldama. Adam taş kesti. Arabanın yanında duran diğeri de kımıldayamadı. Yakından bakınca daha çok şoföre ya da sıradan sürücüye benziyorlardı. Kulaklıklar ve cep telefonları yere. Herifler hemen söyleneni yaptı. Ervan gözlerini onlardan ayırmadan geri gitti. Bir eliyle bagajını açtı ve plastik kelepçeleri çıkardı. Birkaç harekette adamların elleri arkadan kelepçelenmişti. Kapının anahtarı diye emretti bir topuk darbesiyle cep telefonlarını ezerken. Cebimde diye kekeledi en az korkmuş olan. Ervan adamın cebini karıştırdı, bulduğu anahtarla demir parmaklıklı kapıyı açtı. Yürüyün ve bir aptallık yapmayın. İki cehennem köpeği vakur tavırlarını korumaya çalışarak iki yanında ağaçlar bulunan çakıllı yola girdiler. Ervan da peşlerinden. Küçük şato, çevresinde üzüm bağlarının bulunduğu L biçiminde iki uzun taş binadan oluşuyordu. Çimenlerin üstünde arkadan aydınlatılmış çağdaş heykeller vardı. Lüks arabalar direkler üstünde yükselen bir sundurmanın altına park edilmişti. Binanın zemin katındaki tüm pencerelerde ışık vardı. Beyaz flaşlar, altın parıltılı yansımalar, kırmızı titreşimler. İçerisi kocaman bir dans pistini andırıyordu ama müzik uymuyordu. Bir gaydayla çalınıyormuş gibi zonklayan tek düze bir ezgi. Kuzey Afrika'da işitilen obua sesi. İçeride kaç kişi var?
Yüzlerce.
Program ne?
Bilmiyoruz. İçeri girme iznimiz yok.
Hangara doğru gidin.
Adamlar kendilerine söyleneni yaptılar ve arabaların tam karşısında durdular. Arkalarında Ervan kesik kesik soluyordu ama yavaş yavaş da gerginliği azalıyordu. Yaşlı önemli kişiler arasında yapılan bir alem olmalıydı bu.
Evin sahibi kim?
Hiçbir fikrim yok. Yalan söylüyorlardı ama Ervan'ın umurunda değildi. Kız kardeşini aldıktan sonra temizlik yapmaları için jandarmayı gönderecekti. Cehennem köpeklerinden biri bir uyarıda bulundu.
Neyin peşindesin bilmiyorum ama büyük hata yapıyorsun. Üzerlerinde asla para taşımazlar ve bunun sonuçları ağır olur. Sen...
Ervan dizinin arkasına şiddetli bir darbe indirdi. Adam acıyla bağırarak olduğu yere çöktü. Aynı anda Ervan silahının kabzasını diğerinin ensesine indirdi. Bayılan olmadı. Ancak iki adam da perişan halde yerde yatıyordu. Taş bir kuyunun kenarında bir halka fark eden Ervan, iki herifi ayağa kalkmaya zorladı, itekleyerek yürüttü ve yanına almış olduğu plastik kelepçelerle onları paslanmış halkaya bağladı. Şark müziği namelerinin geldiği yere doğru koşar adımlarla ilerledi. İlk salona girdiğinde az kalsın kahkahalarla gülecekti. Herkes çıplaktı. Charlie nerede oyunu gibiydi. Dipnot Fransızcası U.S. Charlie, İngilizcesi ise Where is Wally olan bir tür bulmaca oyunu, çok kalabalık bir insan topluluğunun çizilmiş olduğu bir resimde belirli birini, Charlie'yi bulmaya dayanan oyun. Ama ne Charlie vardı ne de çizgili kazak. Ervan faunanın arasına kaynadı, kırmızı ışık ve kalabalık onun işine yarıyordu. Gael'i görebilmek için duvarlar boyunca ilerledi, sonra işlerin karmaşık bir hal aldığı ikinci odaya ulaştı. Dekorasyon, kostümler ve genel atmosfer, sadist istekleri ön plana çıkaran kötü bir filmi hatırlatıyordu. Parlak maskeler, ipek pelerinler, uyduklara kadar çıkan imitasyon deri çizmeler, dokuz uçlu kırbaçlar. Davetliler dans ediyorlar, içiyorlar, hallerinden memnun görünüyorlardı. Salonun köşelerinde dizlerinin üstünde, kıçları havada, boyunlarında köpek tasması veya ağızlarında top tıkaçlarla kerli ferli adamlar çırılçıplaktı. Vinil korseler içinde kadın efendiler, yüksek topuklu ayakkabılarının üstünde kontrolü ellerinde tutuyorlardı. Gael'den iz yoktu. Aramaya devam etti. Diğer odalarda kolları ve bacakları X şeklinde haçlara gerilmiş kadınlar, gülünç ve aşağılayıcı pozisyonlarda bağlanmış dişi köleler, kamçılar gevşek bir şekilde şaklıyordu ve çığlıklar inandırıcılıktan uzaktı. Gael'den hala iz yoktu. Kalabalığın içinde kendine yol açarak davetlilere büfenin yolunu sorar gibi No Limit'in nerede yapıldığını sordu. Cevap olarak kuşkulu bakışlarla ve böyle alenen dile getirilmez dercesine bakan öfkeli yüzlerle karşılaştı. Kendini soytarılara layık grotesk bir tarikatın içindeymiş gibi hissediyordu. Sonuçta No Limit'in Bodrum'da yapıldığını anladı. Eski usul meşalelerle aydınlatılmış merdiveni buldu ve yine çivili kemerler ve lateks koşum takımları kuşanmış zavallı bedenlerle karşılaştı. Ana mahzene girdi ve bir anda dona kaldı. Odanın dip tarafında siyah bezle örtülmüş bir sahnenin üstünde Gael sırt dayama kısmında iblis kafalarının bulunduğu değersiz bir tahta bağlıydı. Çıplaktı ve ayrık bacakları koltuğun kolçaklarına bağlanmıştı. Kan içindeydi. Kar maskeli çıplak gövdesine deri bir yelek geçirmiş, kocaman sushi bıçakları sallayan bir tür cellat ayini yönetiyordu. Ervan'ın düşünecek zamanı yoktu. Tabancasını çıkardı ve tavana doğru birkaç el ateş etti. İzleyiciler alçı yağmuru altında merdivene doğru kaçıştılar. Pelerinlerine takılıyorlar, ucuz maskelerinin ardında körleşmiş bir halde birbirlerini itip kakıyorlardı. Ervan akıntıya karşı ilerledi. Geçerken müzik cihazına nişan aldı ve Nazi subayı kıyafeti giymiş DJ tabanları yağlarken ateş etti. Şimdi sessiz ve dumana boğulmuş odada yalnızdı. Kimsenin kurtarmayı düşünmediği, hala bağlı olan kız kardeşiyle baş başa sahneye çıktı ve gösteri alanını inceledi. Zemin kafası koparılmış tavuk ölüleriyle doluydu. Ayrıca karnı deşilmiş bir yavru domuz da vardı. Bu gösteri tılsımlı sözler söyleyerek, tavuk kanı akıtarak ve domuz bağırsakları kullanılarak yapılan bir kara büyü parodisinden başka bir şey değildi. Yaklaştığı yerdeki hayvan parçalarının üstüne düşmemek için dikkatle yürüdü. Gael hala bacakları açık, koyu renkli bir bulamaçla kaplanmış halde öfkeyle onu süzüyordu. Sibirya kurdununkileri andıran göz bebekleri kirli yüzünde çok daha açık renkli görünüyordu. ''Beni çözmek için ne bekliyorsun?''
30. ayrımın sonu. Sayfa 314.